Sevgili dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde Doktor Sayın Cenk'er Ilıcalı ile birlikteliğimiz devam ediyor ve Sayın Ilıcalı'ya yurt çapında verdiği konferanslar sırasında izleyenlerin yönelttiği bir başka ilginç soruyu yönelteceğiz şimdi. Şöyle sormuş bir izleyen Sayın Ilıcalı, demiş ki maymunla insan genetik şifrelerinin %99 oranında benzediği ve bunun evrime delil oluşturduğu iddiası doğru mu? Evet, doğru mudur Sayın Ilıcalı?
Şimdi bu konu gerçekten o dinleyen tarafından sorulmuş. Dinleyicimiz konferansa katılan bu kişi tarafından sorulmuş. Ama gerçekten birçok kişinin de zihnini meşgul ettiğini ben de çok iyi biliyorum. Çünkü başka yerlerde de başka platformlarda da zaman zaman sorulan bir sorudur. Nedeni de şu, bu konuda özellikle evrimci basının yaptığı bir propagandadan kaynaklanıyor. Zaman zaman gazete haberlerinde, çeşitli dergilerde bunun vurgulandığını görüyoruz. Sanki bu %99 benzerlik böylesine bir evrimin deliliymiş gibi insanların bilinçlerine bu mesaj ulaştırılmaya çalışılıyor evrimciler tarafından. Şimdi bir kere konuyu hemen ele alıp ortaya koyalım. Böyle bir benzerlik bir kere nereden çıkmış? Böyle bir benzerlik fikri. Böyle bir benzerlik fikrinin ortaya çıkabilmesi için veya böyle bir benzerliği söylenebilmesi için ne yapılması lazım öncelikle? Şimdi %99 benzerlik bir kere genetik benzerlik söyleniyor. Tabii şekil olarak insanla şempanze arasında bu konuya hedef olan bahsedilen maymun türü şempanzedir. Şempanze arasında böyle bir benzerlik olmadığını zaten çok iyi biliyoruz. O zaman genetik benzerliği düşünelim. Evrimciler çünkü genetik olarak %99 benzerlikten söz etmeye çalışıyorlar. Şimdi böyle bir benzerlikten söz edebilmek için yapılması gereken işlem insanın genetik yapısının tamamen ortaya konması. Şimdi bu tamama yakın olarak gerçekleşmiş durumda ve hatta işte 2000 yılının ortalarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın da önemli bilimsel gelişme olarak duyurduğunu biliyoruz. İnsanın genetik şifresi tamama yakın çözülmüş durumda. Peki şempanze için böyle bir çalışma var mı? Cevabımız tabii ki yok. Şempanzenin genetik yapısı bilinmeden %99 böyle bir benzerlik neye göre kuruluyor acaba? Bunun cevabı şu. Evrimciler tarafından insanda yer alan 100 bin civarında proteinden sadece 40 tanesinin, 40 civarında olanının seçilip bunlara dayalı bir takım analizler yapılmasından sonra varılan böyle bir hüküm. 100 bin üzerinden 40 taneden yapılan bu çalışma bu şekilde bilim dünyasına sunulmuş ve bu da sanki böyle bir benzerlik varmış gibi söyleniyor. Bir kere bu yönde yayın yapan iki bilim adamı 1987 yılında böyle bir makale yayınlamışlardır, evrimci bilim adamları. Ve onlardan sonra yayın yapan birçok bilim adamı da onların kullandıkları yöntemin güvenilirliğinin tartışmalı olduğunu ve verilerin abartılı bir biçimde yorumlandığını söylemiş ve bu konuda yayınlar da yapmışlardır. Fakat biz tekrar benzerlik konusuna dönelim. Bu böyle bir benzerlik için bir takım başka örnekler getirelim. Şimdi bu proteinler, evrimcilerin bu benzerlik çıkarımını yaptığı proteinler ele alınarak insanı başka canlılarla da karşılaştırmak mümkün. Sadece şempanzeyle değil, başka canlılarla karşılaştıralım. Onlardan birkaç sonuç söyleyelim. Mesela nematod solucanları vardır, bir solucan türü. Bu solucan türüyle yapılan karşılaştırmada insanın %75 oranında onlara da benzediğini ortaya koymuş. Yani %99 şempanzeye benzediği iddiasına dayalı çalışmalar, buna benzer çalışmalar %75 insanı solucana da benzer kılmış. Şimdi bu mantığa göre o zaman işte bu solucanlı insan arasında %25 bir fark düşünmek lazım. Bu evrimci mantığın getirdiği sonuç bu. Şimdi yine basına da bizim yansıyan bir bilimsel çalışmada, basınımızda da yansıyan bir bilimsel çalışmada, hatta 24 Şubat'ta 2000 tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde de konu olmuştu. Bir meyve sineği türü olan Drosophila ile yapılan çalışmalar insan genleriyle bu sineğin genleri arasında %60 benzerlik ortaya koymuştur. Sineğe de %60 oranında benzeriz yine bu mantığa göre. Şimdi bu evrimci mantığın bir diğer yansıması yine kromozomlardan kaynaklanan, genetik benzerlikten kaynaklanan bir mantık da şempanze ile insanın kromozom yapıları peki yakın, o zaman niye yakın? Bunlar birbirinden demek ki evrimleşmiş mantığıdır. İşte buna gerekçe olarak insanda 46 kromozom var, şempanzede de 48 kromozom var mantığı söylenir. Şimdi bu kromozom sayısına göre bir kere bir akrabalık kurmak mümkün olsa insana şempanzeden çok daha yakın bir akrabayı ben hemen söyleyeyim. O akraba patates bitkisi. Çünkü patatesin de aynı insanda olduğu gibi 46 tane kromozom var. Yani böylesine bir genetik anlayış, böylesine bir mantığın hiçbir şekilde evrime delil oluşturmayacağı bu örneklerle çok açık bir biçimde görülüyor. Fakat biz %99 benzerlikte olan iki canlı türü düşünelim. İnsanla şempanze arasında böyle bir belirtilen bir bilimsel veri yok ve son derece sağlıksız verilere dayalı böyle yorumlar yapılmıştır ama gerçekten %99 oranda bu iki canlı türü birbirine benzesin. Herhangi A ile B canlı türünün birbirine benzediğini düşünelim. Şimdi buradaki benzerlik nasıl bir benzerlik? Bir proje benzerliği. Yani genetik yapı dediğimiz aslında işte o canlıların projesi ve o projeye dayalı olarak da diğer yapıları, çeşitli organları, sistemleri meydana getiriliyor. Yani projede %99 benzer iki canlı. Şimdi biz yine projeleri itibariyle birbirine benzeyen iki tane bina da düşünebiliriz. %99 oranda projeleri birbirine benzeyen iki bina. Şimdi bu iki binayı vücuda getirilmiş haliyle düşünelim. Yapılmış, o projeye dayalı olarak yapılmış haliyle düşünelim. Gerçekten birbirine çok benzer olacaklarını hayal etmek tabii zor değil. %99 projesi %99 oranında projeleri benziyorsa o binalar da birbirine çok benzer olur veya çok küçük farklılıklar olur birbirinden. Bir başka ifadeyle. Fakat iki canlı %99 birbirine oranında birbirine benzese bile o bina örneğindeki kadar birbirine yakın olmazlar. Bunun sebebi şu. O %1 farklılık canlı yapılarında çok önemli farklılığa işaret ediyor. Çünkü canlıların projelerindeki veya genetik yapılarındaki o %1 gen genetik araştırmalarla anlaşılmıştır ki sadece vücudun %1'ini etkilemiyor. Vücudun diğer bölümleri içinde de diğer parçaları içinde de bir tesiri var. Bu şu şekilde açıklanıyor. Yine yapılan çalışmalarla örneğin her dokumuz mesela göz birçok genden etkileniyor ve yine birçok gen de tek bir organı etkileyebiliyor. Yani %1 parça genetik yapıdaki projedeki %1 parça vücuttaki %99 üzerinde de tesir getiriyor. Yine bir başka örnek olarak bir hastalıktan örnek verelim. Kolların ve bacakların uzun olmasıyla karakterize olan bir hastalık var. Bir gen bozukluğudur, genetik bir hastalıktır. Bu genetik hastalık aynı zamanda o kişilerin gözlerini de etkiliyor. Niçin? Çünkü o gen hem bu organların üzerinde etkili, aynı zamanda göz üzerinde de etkili. İşte bunun için genetik yapıdaki %1 farklılık aslında çok önemli bir farklılık anlamında gelir. Ve o canlıların vücutlarının birbirine hiç benzememesine, fonksiyonlarının benzememesine veya fonksiyonlar arasında çok önemli farklar olmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla böylesine bir benzerlik, çok az bir benzerlik var. Sanki o %1 kapansa da bu canlılar aynı olacakmış anlamına gelmez ve evrimin hiçbir zaman delili olmaz. Böylesine benzerlikler aslında, şunu hemen söylemek lazım. Evrimcilerin söylediği gibi evrimin değil, yaratılışın delildir. Çünkü gayet tabidir ki zaten benzerlik düşünüldüğü zaman aynı ortamda yer alan canlılar birbirine benzer bir takım faaliyetlerinin, fonksiyonlarının, organlarının, sistemlerinin olması gayet tabidir. Aynı atmosferden nefes alacaklar, aynı ortamda beslenecekler, benzeri yemekleri, içecekleri olacak ve tabii ki o ortama göre dizayn edilen, tasarımı olan, yaratılmış canlılar da birbirine benzer olacaktır. Böylesine benzerlikleri garipsemek bana daha garip gelir ve böylesine benzerlikleri de ben o canlıların aynı yaratıcı tarafından var olduklarına ait bir delil olarak görür. Bunun dışında bir düşünce üretmek ancak ön yargılı evrimci bakış açısından kaynaklanır diye düşünüyorum.
Evet, Sayın Ilıcalı çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu sorulardan şu anda benim önümde onlarca var. İlerleyen programlarımızda da bu soruları size yöneltmeye devam edeceğiz efendim. Verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum
size. Sevgili dinleyiciler, bir başka sohbet programında yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalınız.